gayrimenkul fonlarına yatırımın erişilebilir hali. Roof Invest sunar.
Bey merhaba, nasılsınız?
Merhaba Semih Bey, iyi diyelim.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sizi burada görmek yine bir mutluluk.
Valla stüdyonuzu seviyoruz.
Evet, eskisine gelmezdiniz.
Evet, kötüydü orası. Burası güzel olmuş.
Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yine konut piyasasını konuşacağız. Hem güncel tartışmaları hem de en son açıklanan istatistikleri konuşacağız. Ama önce sponsorumuz, destekçimiz Ruf'a teşekkür ederiz. Onların katkıları programı yapıyoruz her zaman olduğu gibi. Soruya geçeceğim ama istiyorsanız önümde ve arkamızda bir şey var. Onu tanıtalım.
Kitap var. Sorularla Gayrimenkul Yatırımı. Dördüncü baskısı diyelim.
Ne zaman çıktı? Daha yeni değil mi?
Dördüncü baskısı yeni.
Ay, kendisi sıfır
ilk 2018'de ilk baskısı çıkmıştı. Aradan geçen sürede 3 baskı yaptı. Bu da dördüncü baskısı. Geçen ay diyelim. 2 ay önce.
Ama sizin başka yeni bir kitabınız daha var. Karışması.
İstatistik kitabı var. Sorularla Gayrimenkul Yatırımı var. Bu kitabın özelliği şu. Bu kitap gayrimenkulle olan ilgisi, bilgisini aşan arkadaşların bilgi düzeyini ilgi düzeyine getirmek üzere
o zaman talep görüyor.
Kurgulanmış. Giriş düzeyinde bir kitap aslında. Yani amatör veya profesyonel adayı gayrimenkul meraklıları için yazdık. Şöyle bir yorum geldi bu kitap için geçmiş dönemde. Bazı kurt emlakçıların genç meslektaşlardan sakladığı bütün sırları ifşa etmiş falan diye öyle bir kitap. Bir de şey yapalım. Mesele 20 koduyla bir indirim verelim.
Oo, çok güzel.
%20 indirimli bu kitaba erişsinler. Mesele 20 indirim koduyla bu kitabı da
%20. Nereden hangi linki paylaşacağız?
IGD.com.tr
web
sitesinden.
Tamam. Linki de aşağıya açıklamaya koyarız diyelim ve istiyorsanız konut satışlara başlayalım. Şimdi konut satışa düşüyor. Zayıflık devam ediyor konut satışlarında. Profesör Doktor Hakan Kara dedi ki 2013 yılına geri döndük konut satışlarında.
Evet.
Siz de dediniz ki durum daha da kötü. Bugün konut satışlara başlayalım.
Aslında şöyle bir şey var. Konut satışları 2023'te düştü. Ve 2024'teki satışlarla 2023'teki satışların sayısal olarak birbirinden hiçbir farkı yok. Ama 2023'te 2022'ye göre ciddi bir düşüş yaşadık. Yaklaşık %20 konut satışları düştü. Ve 2024'te de aynı şekilde gidiyor. Fakat biz değerlendirme yaparken şöyle yapıyoruz. İşte uzun dönemli ortalama konut satışları ne kadardı? 2013 yılında kaç konut satıldı? 2023 yılında kaç konut satıldı? Bunları karşılaştırıyoruz. Ben de şöyle bir bakış açısı geliştirelim istedim. Aslında 2024 yılında kaç konut satılmalı? Bunu bir talep faktörlerine göre belirlememiz lazım. Konutun talebi nedir? Konut bir hane olduğuna göre hane halkı olması lazım. Dolayısıyla ben yıllar itibariyle hane halkı sayısını aldım. Hane halkı sayısıyla konut satışlarını karşılaştırdım. Yaklaşık olarak uzun dönemli ortalaması 57-58 çıktı. Yani 1000 hane başına 57,5 konut satılıyor. Ne oldu? 2023 yılında 46'ya düştü bu. Ve 2024'te de bizim hesaplamalarımıza göre 45,5'a düştü. Bu nedir? En azından %20'lik. Yani Türkiye'nin geçmiş dönem performanslarına göre, son 10 yıla göre aslında konut satışları olması gerekenin %20 gerisinde. Dolayısıyla aslında bayağı bir düşmüş durumda yani.
Şimdi konut satışları düşüyor ama aynı zamanda metrekare de düşüyor.
Metrekare büyüklükler de düşüyor.
Evet.
Evet. Şimdi yine 20 sene kadar önce ortalama 136 metrekareymiş.
Ne güzel, geniş geniş.
Geniş geniş oturuyormuşuz. Sonra yavaş yavaş düşmüş. 114-115 metrekarelerde son 6-7 yıldır bir istikrar kazanmış. 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'deki konutların ortalama büyüklüğü böyle. Ama 2023 ve 2024'ün ortalaması 10 metrekare daha düşmüş. Yani bakın 115'ten 105 metrekareye
Türkiye
düşmüş.
Geneli değil mi bunlar?
Türkiye genelinde son 2 yılda çok ciddi büyüklük düşmesi var. Yani şirinflasyon dedikleri hikayeyi konut tarafında da görmüşüz. Bu da bir başka şey oldu 2023 ve 2024'ün. Tabii bu şöyle hani gramajı azaltmak aynen gibi bir şey. Şimdi siz büyük konuta erişemiyorsanız ister istemez üreticiler daha küçük porsiyonlu konutlar yapıyorlar. Tabii bunlar ruhsatlar. Yani yeni başlanan konutlar açısından söylüyoruz. Bu hem bir sosyolojik trend. Çünkü Türkiye'de hane halkı büyüklüğü işte o 136 metrekareyken 4.1-4.2 iken şimdi bir kişi azalmış. 3.1'e gelmiş. Bir sosyolojik hane büyüklüğüyle bağlantılı olması var. Ama öbür taraftan da gittikçe de aslında konutlar erişmek zorlaştıkça daha küçük konut yaparak fiyatı da makul düzeye çekmeye çalışma çabası da var.
O da şey de var tabii, biraz yan faktör ama teknolojinin gelişmesi.
Daha etkin ve daha verimli. Evet,
daha verimli alan kullanımına da var.
Evet, burada bir soru soralım mı izleyicilerimize? O zaman şöyle diyelim, konut satın alacak olsaydınız tercihiniz kaç metrekare olurdu? Lütfen aşağıda yorumlarda önümüzdeki bir yıl içinde konut satın almayı arzu ediyorsanız metrekare tercihinizi bize bildiren bir sonraki yayında bunu paylaşalım.
Burada tercih derken onu açalım. Yani gücü yetme bakımından mı yoksa...
Tercih diyelim.
Tercih, tamam.
80 metrekare, 90 metrekare, tamam. 60 metrekare gibi. Geçen haftaki sorunun cevabına
evet.
Gelelim.
Önce soruyu hatırlatalım istiyorsanız.
Harika olur.
Siz dediğiniz sorduğunuz seyircilerimizde %25'lik kira artışı Temmuz'da bitti. %25'lik kira artışı kuranı uyan, uyduysanız uydum, uymadıysanız uymadım yazayım dedi. Yazın dediniz ve çok ciddi sayıda yorum geldi. Yorumların %77'si uymadık. %25'e diyor, yani daha yüksek yaptıklarını düşünüyoruz. %23'ü de uyduk.
Evet.
Diyor.
Bu da zaten aslında piyasada çok takılmadığını gösterdi ama şunu da tabii yapalım. Bu bir örneklem seçim problemi. Değil. Yani bir yanlılık var. Tabii. Çünkü Mesele Ekonomi kanalını izleyen seyirciler Türkiye genelini temsil etmiyorlar. %23'ünün uymuş olması bile önemli bir şey. Yani %77'sinin uymamasıyla evet. karşılaştırdığımızda bu kuralın kadık olduğunu, hayatta bir karşılığı olmadığını zaten gösteriyor. Ama bizim tahminimiz çok daha düşük olduğunu bütün Türkiye'de baktığımız zaman %10'ların altında bir uyma. Uymamanın da %90'lar civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Örneğin TÜİ'nin, şimdi herkes TÜİ'ye takıyor ama tamam, yani yapacak başka bir şey de yok elimizde ölçecek. 5000 küsur kiracıdan topladığı gerçek kira verisi var. Bu gerçek kira, yani kiracı tarafından ödenen gerçek kira aynı zamanda tüketici fiyatları enflasyonunun bir alt kalemi, alt kırılımı. Her ayda bu anket yoluyla toplanıyor. Şimdi bundaki son dönem %120'nin üzerinde artış oranı. Şimdi bizim şeyiyle bakarsak %23'ü uydu, %77'si uymadı dediğimizde uyanlar %25'i sabit tutup %77'si uymadı dediğimizde %125 ile karşılaştırdığımızda %150'ye geliyor uymayanların ortalama kira enflasyonu. Demek ki şey var, yani Türkiye'de çok ciddi bir şekilde son 2 yılda kira enflasyonu %150'ler civarında gerçekleşmiş. Bu da bize böyle bir ışık verdi. Evet. Sağ olsun. Katılımcılarımız aslında şey yaptılar. Evet. Bir bilgi üretimine katkıda bulundu.
Bir dahaki programımızda da
büyüklük tercihleri büyüklük üzerinden
bir şey konuşacağız. Hasan Arda Kaşıkçı var. Tanır mısınız? Bilir misiniz sosyal medyada?
Tanımıyorum.
İçerik üreticisi sosyal medyada. Annesi iç emeklisiymiş. Emekli olunca Eryaman'da ev aldık. Biz aramıyoruz dedi. Tarihsel açıdan Cumhuriyet tarihinde bir önceki nesle göre, yani bir önce kuşağa göre ev almakta, araba almakta zorluk çeken ilk kuşağız dedi. Ben ev üzerinde soracağım. Gene ekonomik şey olarak sormayacağım. Orada tartışma biraz daha fazla olur çünkü. Gerçekten bir önce kuşağa göre daha zor ev aran bir kuşak mı var artık bunda?
Öyle
ve
var.
Daha önce bu hiç olmadı mı?
Ben tabii yaşım çok o kadar ileri değil. Cumhuriyet tarihinin tümünü bilecek kadar.
Okuyorsunuz ha.
okuduğumuz kadar. Ya şöyle bir şey var. Türkiye'de aslında konut sorunu yeni bir sorun değil. Örneğin 1960'larda da kiraları sınırlama ile ilgili kanunlar çıkartılmaya çalışılmış. Yine 1930'larda, 20'lerde buna benzer gazete haberleri duyuluyor, yani kiralara nark konulması vesaire diye. Ama bizim bile bildiğimiz konuta erişme konusunda en şanssız genç kuşakları görüyoruz açıkçası. Bunun nedeni de şöyle bir şey var. Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları beyaz yakalıları çok ciddi ölçüde ezdi. Yani geçmiş dönemlerde de onu konuştuk. Nasıl bu kadar çok konut satılıyor kredi olmamasına rağmen vesaire. Fiyatlarını gerek ortaya koyduğu ürünü gerek hizmeti enflasyona göre ayarlayabilen kesimler aslında bu gelir dağılımı bozukluğundan karlı çıktılar. Onun yerine ücretli veya gelirleri belli bir şekilde merkezden belirlenen kesimlerse bu işten zararlı çıktılar. Ve şu çok bariz Türkiye'de. beyaz yaka, genç nesiller çok ciddi ölçüde gelirleri baskılanıyor. Ve bu gelir düzeyiyle de konuta erişemez durumdalar. Evet. Ama bu ortam değişince, yani bu iktisat politikaları değişip gelir dağılımı tekrar daha adil bir şekilde dağıtıldığına, onlar da rahatlıkla konuta tabii ki erişecekler. Yani.
Bir de bunun vadesi önemli. Hangi vadede bu olacak?
Yani umarım çok olmaz tabii. Bilemiyoruz. O bir tür siyasal tercihlere de bağlı.
Tabii çok çok değişken bir denklem. Mert Başagan da yine aynı minvalde bir demeci oldu. Onu da sokacağım konu gelmişken. Bu dönemde ev aramayanla 200 sene sonra hiç ev aramayacak.
Ya Mert de sabahleyin beraber
arkasından
konuşur gibi olmasın. Ya katılmıyorum tabii. Yani hani bu dönem ev alamayanlar bir dönem sonra ev alacak. Çünkü şöyle de bir durum var. Bir toplumda bu gelir dağılımındaki bozukluk sürdürülemez. Hani çok sürdürülüyorsa o zaman o bozukluğa uygun ev üretilir. Daha küçük ev üretilir.
Yani, daha da mı?
Daha da küçük ev üretilir. Yani bu defa 105 metrekare değil de bir bakarız eğer buna erişilemiyorsa 50 metrekare, 30 metrekare. Yani bugün bir sosyal medyada arkadaş onu söylüyordu. Yani Hong Kong King. Yani Hong Kong gibi küçük evler yani. Oraya gideriz nihayetinde. Çünkü ana girdi toprak ve bina maliyetini minimize etmenin yolu porsiyonu küçültmekten gerekiyor.
Peki yapı ruhsat...
Hani bunu da destekledim, harikadır dediğim için söylemiyorum ama tabii, gidişat bu yani. Hani gidişat. Bizi niye kümese mahkum ediyorsun diye aşağıdan saydırmasın.
Destekiniz için değil. Peki yapı ruhsat ve izinlerinde de azalış var.
Var. Çok normal zaten, niye var? Şimdi mesele ekonomik kanalının izleyicileri son derece bilinçli ama yine de biz bir hatırlatalım. Yapı ruhsatı başlangıcı ifade ediyor. Yani siz bir inşaat yapmak istediğiniz zaman önce gidip izin alıyorsunuz. Şimdi bu şeyi gösterir. Geliştiricinin inşaat yapmaya yönelik hevesinin bir göstergesidir. Bir de inşaatı yapıp bitirdikten sonra diyorsunuz ki ben inşaatı yaptım. İşte ruhsatına, projesine uygun şekilde bitirdim. Aa çok iyi, burada insan yaşayabilir deniliyor. Bu defa da yapı kullanım izin belgesi. Eski tabirle buna iskan denir. Şimdi demek ki yapı ruhsatı geleceğe yönelik beklentileri ifade eden bir heves göstergesi. Şimdi ne olmuş? Yapı ruhsatları %30 civarında düşmüş. Demek ki müteahhit diyor ki ya ben bu işi yaparsam, şimdi ruhsat alırsam, inşaata başlarsam bu işin içinden çıkamam. Demek ki heves kırılmış. Çok normal çünkü inşaat maliyet enflasyonu konut fiyat artışlarının üzerinde. Bunun sonucu neydi? Kârların aşınmasıydı. Dolayısıyla kârlılığın gittikçe azaldığı bir yerde girişimciyi teşvik edecek başka bir motivasyon da yok. Bunu tamam anladık. Peki İskan yani yapı kullanım izni, o da şu: siz ruhsatınızı aldınız, inşaata başladınız. Önünüzde 3 yıllık bir süre var inşaata başlamak için. İnşaatı bitirmek için de 5 yıllık bir süreniz var. Gerçi Türkiye'de konut üretim örgüsü toprak sahibiyle müteahhit arasında bir işbirliği,
ortaklık
gerektiriyor. Orada da bir takım temrinler var aslında. İşte şu saat bitireceksin, 16 aynen, ayda, 20 ayda. Ama yine orada da esnemeler oluyor. Neyi gösteriyor? İskan sayısındaki azalma devam eden inşaatların yavaşladığını gösteriyor bize. O zaman inşaat sektörü hem başlangıç hem devam eden inşaatlarda frene basmış. Bu ne demek? Önümüzdeki dönemde arzla ilgili sıkıntılarla karşılaştık.
Sonra da arsa payı düşecek değil mi? Öyle demiştiniz.
Evet, sonra arsa payı düşecek. Dersin, hemen çalıştım. Düşmeyecek yani. Sonra da arsa payı düşecek.
Peki şimdi bir de nominal fiyatlarda azalış var İstanbul ve İzmir'de.
Evet.
Nominal yani. Hep biz gayet konuşuyorduk. Bu sefer nominal azalış da oldu. Aylık bazda. Çok evet, küçük ama oldu yani.
Çok küçük yani, sıfıra yakın ama oldu. Aslında bu benim çok beklediğim bir şey değil. Geçmiş dönemlerde de onu söyledim. Hani reel olarak değerler düşecektir ama nominal bazda beklemiyorum. Fakat şunu da hatırlıyorum. Olursa da birkaç ay süreceğini, sonra tekrar reel'e döneceğini söyledim. Ama konut satışları onu desteklemiyor şu anda. Yani evet nominal olarak eksiye döndü ama Temmuz ayında da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %16 arttı.
Stoklar mı gidiyor?
Hayır. Piyasada canlı bir talep var. Hatta bunu şey olarak da söyleyebilirim. Ağustos'ta da benzer satış şeyini göreceğiz. Temposunu göreceğiz ayrıca.
Ama işte o zaman niye müteahhitlerin hevesi az?
Fiyatlar düşük.
Fiyatlar düşük.
Zaten satışın biraz güçlü olmasının arkasında bir sebep ne? Var. Şöyle yavaş yavaş birinci el konut satışlarının payı da artıyor. Neden öyle? Şimdi ben müteahhitim, bir taahhütüm var size. İnşaatımı bitirmek zorundayım. Ortada ne yapıyorum? Önemli derece iskontolar yapıyorum. Çünkü artık namus meselesi tabii, yani tabii. O işi bitirmek. Dolayısıyla bu iskontolarla mevcut inşaatları döndürmeye çalışıyorlar. Bu da aslında KKM'den dönen şey için, para için bir yatırım alternatifi olarak ortaya çıkıyor. Hatta şunu da söyleyeyim. Mevcut kur seviyesi ve konut fiyatı açısından bakıldığı zaman gurbetçiler için de bir alım fırsatı yaratmış durumda. Bu iki faktörün üst üste çakıştığı bir yerdeyiz. Ve Türkiye'deki yatırımcılar açısından da konut fiyatları en azından yatırım yapılabilir bir cazibe kazandı.
Ama gurbetçi için döviz bazında fiyatları yüksek değil mi? Çünkü döviz sabit kalıyor. Fiyatta ne olursa olsun biraz...
Ama real olarak konut fiyatları düştü.
Doğru.
$1000 mesela bütün Türkiye.
Ama son orada. Bir ayda yani bir iki ayda.
Yok şöyle şimdi tam grafik aklımda değil. 1-2 yıla göre baktığımızda %15'lik düşüş var.
Döviz cinsinden.
Döviz cinsinden.
Evet. O zaman onlar o kadar demek ki. Çünkü şunu soracağım şimdi. Metrekare küçülüyor. İnşaat faaliyette azalıyor. Fiyatlar düşüyor.
Satışlar artmaya başladı satışlar. Tekrar.
O zaman yavaş yavaş hepsi tekrar.
Yavaş yavaş bir toparlama dönemine girecek.
Ama şimdi biliyorsunuz sizin iktisat tarafınız da güçlü, ekonomist tarafınız da var. Şimdi ekonomi yavaşlayacak. Resesyon, stagflasyon, durgunluk, yavaşlama ismi ne derseniz desin. Ekonomik faaliyetlerin yavaşlayacağını artık herkes kabul ediyor ki Merkez Bankası bunu açıkladı zaten.
Tabii.
Önümüzdeki bir hatta 2025'inde en sert geçeceği söyleniyor. Böyle bir ortamda İşsizliğin artacağı bir ortamda konut piyasasının tekrar toparlanma ihtimali var mı?
Zor. Zor. Ama çok farklı vektörler bir arada çatışıyor. Yani demografik veriler, konut fiyatının en azından belli bir servet unsurunu park etme açısından cazip hale geliyor olması yavaş yavaş talep tarafını artıran bir vektör olacak. Ama öbür taraftan da ekonomik konjonktürde İşte daralma, işsizlik, gelir azalması da bu defa talebi öbür tarafa çeken bir faktör olacak. Dolayısıyla benim hani ne olur ne olmaz Türkiye öyle çok hani kitabı istatistik, ekonomi bilgisiyle geleceği tahmin etmeye çok müsait bir yer değil ama en nihayetinde bu faktörlerin birbirini dengeleyeceğini, konut piyasasında böyle aşırı bir canlanma ve büyüme olmasa da çok geriye gitme de olacağını zannetmiyorum. Ama şu bir gerçek. Arz azalacak o kesin.
O kesin. Peki konut kredi faizlerinde bir kampanya bekler misiniz?
Hiç beklemem.
Ben öyle sıra raf olsun.
Hiç beklemem yani.
Bir de Merkez Bankası metodoloji değiştirdi.
Evet. Konut fiyat endeksini hesaplarken aslında yaptığı en önemli değişiklik şu. Kayan pencere yöntemi vardı. 3 ayın verisini toplayıp 1 ay olarak ilan ediyordu. O da zaman açısından bir zamansallık etkisi vardı. Onun yerine her ay hesaplama yapmaya geçti. O tabii şeyi artırıyor. Nasıl derler? Frekansı yükseltiyor. Ama şeye gerek yok. Ne denir? Bu sayede 2 ay gecikmeli değil de hemen takip eden ay. Yani bakın mesela Ağustos'ta Temmuz ayının fiyat değişimlerini hemen açıklamış oldular. Böylece veriyi daha erken alıp yorumlama şansına sahip olduk yani. Metodolojinin en temel değişikliği bu oldu. Ama biraz daha volatil bir veriyle karşılaşacağız.
Çünkü 3 ayın ortalamasını?
Evet. 3 ayın ortalaması yerine şeyi alacak. Ne denir? Her ayın kendi verisini alacak. O zaman volatilite artacak.
Heyecanlanacağız.
Yok şöyle şeylerle karşılaşacağız. İşte %0.2 düştü. Öbür ay %0.5 yükseldi. Diğer ay bir daha düştü. Gibi zaten öyle böyle minik minik şey yapacak. Telsiz şeyi gibi ya da deprem sismografisi gibi hareketler yapacak. Onu artık biz geriye doğru şeyle düzelteceğiz. Hareketli ortalamalar alıp.
Şimdi bir de kapattırken şunu sorayım. Kira. Şimdi artık okulların açılma dönemi. Üniversiteler açılıyor. İşte yaz bitiyor. Bu tabii kira piyasasının yoğun olduğu, daha yüksek insan ev aradığı, işte ev değiştirdiği, kış gelmeden ev değiştirmek isteyenler, okula göre üniversite zaten tercihe ve üniversite yerleşenlerinin bir ev talebi oluyor ister istemez. Kira açısından nasıl yaklaşıyorsunuz konut piyasasına?
Kira açısından geçmişten beri de söylediğim şöyle bir şey vardı. Sahiplik piyasasıyla kira piyasası birbirinden farklı dinamiklerle hareket edecek dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü sahiplik piyasası üzerine çok baskı var. Yani Türkiye'de işte ikinci evini alana vergi, ev sahipliğine işte ne denir, günah keçisi yapma, çıkarcı ev sahipleri falan gibi. Bu arada ben de şey oldum, ne denir, hani bir sürü kirada ev olan adam gibi oldum ama hiç yok. Yani. neyse, biz kiralık konut yatırımı yapmayı bir hayli şey yaptık, kötüledik yani. Psikolojik olarak da onun üzerine baskıda da bulunduk. Şöyleydi, ev sahipliği, o ev sahibi olmak ve kiraya vermek cazip bir şey değil. Öyleyse bu tarafa yönelik bir yatırım iştahı kesilecek. Bu şu demek, kiralama piyasasında da o havuza daha az yeni konut gireceği için uzun dönemde kiralardaki artış konut fiyatlarındaki artışın üzerinde seyredecek diye bir analiz yapmıştık. Bakın o analiz de aslında kısmen çalışıyor. Şöyle söyleyeyim. Biz bir de ortanca kiraları takip ediyoruz. Yani Türkiye'de çok net bir konut kira endeksi olmadığı için ortalama kiralar için söyleyeyim size. Geçen yılın Temmuz'uyla yani 2023'ün Temmuz'undan 2024'ün Mart'ına kadar ortanca kiralar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani bütün Türkiye için ortanca kiraları 14.500-15.000 lira civarında söyleyebiliriz. Ama Mart'tan sonra bütün büyük şehirlerde ve Türkiye'de kira rayişleri böyle zıplamaya, yukarıya doğru gitmeye başladı. Aynı zamanda da şöyle bir şey oldu bakın. Yapı kullanım izinleri de ikinci çeyrekte düştü. Yani konut piyasasına daha az konut girdikçe kiralar yükselmeye başladı mekan piyasasında. Ben bunun önümüzdeki dönemlerde de bu trendle devam edeceğim.
O zaman yandık.
Yandık gerçekten öyle. Çünkü daha çok konut arz etmemiz lazım. Kiralanabilir konut arz etmemiz lazım. Bunun için de kaynak üretmemiz lazım. Şöyle diyelim, bazı arkadaşların da yorumları var ya, hani belediyeler konut yapsınlar. Ya belediyeler sokakları süpüremeyecek yakında SGK borçları kesildiği için bütçelerinden. Nerede gidecek de ev yapacak. Dolayısıyla buraya yatırım yapmaya hazır insanları Montenegro'ya, Kıbrıs'a, Portekiz'e, Gürcistan'a kaçırmak yerine İçeride yatırım yapmalarını sağlayacak politikalar üretmek gerekiyor.
Ama tabii özellikle işte orta sınıf, emekli, toplum farklı kesimlerinde kiracı var. Her kesimde kiracı var. O zaman bundan gerçekten işimiz çok zor.
İşimiz zorlaşacak yani.
Bağlama krizinden bahsediyordu biliyorsunuz bir sene, bir sene. Seçim öncesi çok konuşulmuştu.
Evet, biz de konuştuk hep.
Biz de konuştuk.
Geliyor gelmekte falan diye.
Şimdi yani biraz da normalleşti zamanla diyorduk ama bir de enflasyon da nispeten eski kuvvetini kaybediyor. Yine de diyorsunuz kiraga gidecek.
Şu söylediğimiz şu bizim hani enflasyonun üzerinde ya da konut fiyat artışlarının üzerinde bir kira artışıyla karşılaşacağız. Yani benim beklentim konut fiyatlarında işte enflasyona belki yakın sayabilir ama kiralar hep enflasyonun üstünde artacak gibi gözüküyor.
Ne diyeyim? Ayak ayak versin herkese. Yaşamak zor. başka bir eklemek istediğim şey var mı?
Bir sonraki yayında tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın, barınmada kalın diyoruz.
Ruf'un katkıları yaptığımız programda haftaya bir dahaki yayında görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.
Eyvallah.
Gayrimenkul fonlarına yatırımın erişilebilir hali. Ruf Invest sunar.